Ayrım 2.
Karışıklığı yaratan da buydu. Birinde gerçek olan, diğerinde yalan. Kadın belleğin iki yönlü davranışlarından usanmıştı. Yeni sevgiliyle aklın yandaşıydı bellek. Eski sevgiliyle düşlerin. Aynı adam mıydı bir zamanlar tenini ilk yaza kavuşmuş toprak gibi uyandıran? Karşı kıyılardan bakıyorlardı şimdi birbirlerine. Aralarında ayrı geçen 15 yıla sığdırılmış iki hayatın paylaşılmamışlığı. Suskunluk eritilebilir. Köz yeniden tutuşabilir miydi? Kadın buraya gelirken beklediğinin gerçekleşmeyeceğini seziyordu. Sözleri kaldıramayan anılar dokunuşa nasıl dayanabilirdi? Gene de adamla içten bir şeyler konuşmak istiyordu. Yalnızca damalı örtülerin tıkanıklığında gizlenecek, yinelenmeyecek, gelişmeyecek bile olsa özlü bir an paylaşmak istiyordu. Sonradan yaşandı denilebilecek. Ömür anıları savurup atacak kadar uzun muydu? Adama dostlukla gülümsedi. Adamsa başka bir iklime geçmişti. Yorgunluk silinmişti. Kadının yüzüne doğrulttuğu gözlerinden meydan okuyordu sanki. Kadın adamın ruh hallerini anımsadı yıllar önceden, irkildi. Eziklikle tepeden bakma arasında gidip gelirdi adam. Kadının içine dokunurdu onun ezikliği. Yenilmesine dayanamazdı adamın. Acısını hafifletebilmek için ömrünün yarısını fedaya hazırdı bir zamanlar. Onun alıcı kuş bakışlarının altındaysa aşağılanırdı. Ya acıma bölerdi kadını bin parçaya, ya aşağılanmaya duyduğu öfke ve başkaldırı. Bir türlü bir tümlük olamazdı adamın yanında. Hep böyle başlardı adamın tutkusu. Önceki güzelliğini yıkarak. Adam geriye kaykılmış, kadının bedenini inceliyordu. Gözleri apaçık bir anlamla deliyordu tenini. Sonunda kendine ait bu varlığa sahip çıkmaya karar vermişti. Karşı konulabileceğini aklına bile getirmeyen bir irade süzüyordu kadını damalı örtünün öbür kıyısından. Bir zamanlar kadın ulaşılmaz bir doruktayken adamın yüzünde beliren yalvarışa ne olmuştu? Demek bunun için susuyordu diye düşündü kadın. Karar veremiyordu. Olasılıkları, riskleri, kim bilir daha neleri hesap ediyordu. Ne anılarımızın güzelliği önemli onun için, ne de aramızdaki doldurulmaz boşluk. Yo, hayır, böylesi değildi kadının düşlediği. Hiç beklenmedik bir anda içinden gelen çıt sesini duydu. Savunmasını bölen sivri ve hain bir acı. İkisinin birbirinin anılarında durdukları yerler nasıl da farklıydı. Sonradan ıslık çalarak uzaklaşabileceğini, yalnızca kendine ait bir hasım peşindeydi adam. Yoksa önceki suskunluğu ve sonraki saldırgan bakışları, göstermek istemediği incinmişlikleri, yaraları, zamanın izlerini gizleyen bir kalkan mıydı? Tıpkı kendi zırhı gibi. Güvensizliğini ancak buyurganlıkla mı örtebiliyordu adam? Kadın soruları silkeledi aklından. Yıllar sonra gelen acının kösnül esrikliğine kaptırmıştı kendini. Acının tadından ayrılmak istemiyordu. Adam hala dimdik bakıyordu ona. Gözlerinde yanan keyifli ışıkla. Hoşnuttu kendinden. Kadının beyninde sorular doğuran tedirginlik, kabaran öfkesinin içinde kayboldu. Anlatsaydı, söyleseydi, iletseydi, susmasaydı diye düşündü hınçla. Kendi haklılığına tutundu sımsıkı. Ancak böyle ayakta kalabiliyordu. Adam garsonu çağırmış, hesabı istiyordu. Kalkalım dedi, seni eve bırakayım. Takındığı kendine güvenen patron edası gülünçtü. Eskiden olsa kadına sevimli gelebilir miydi? Adamın buyurganlığına karşı koymak isterken bir yandan da onurlandığı, mutlandığı bir zamanı yaşamış mıydı kadın? Şimdi ise uyumak ve şu damalı örtüleri, bu karşılaşmayı hemen unutmak istiyordu. Unutamayacağını biliyordu. Bugün de anılar arasındaki yerini alacak başka anıları çağrıştıracaktı. Kadının içini sızlatarak. Zaman buluşmayı acıdan ve hınçtan arındıracak, geriye yitirilmiş bir fırsat kalacaktı. Evde yalnızdı, her şey ne kadar uygun ve kolaydı. Bir zamanlar imkansız olan her şey, şu saçma duyarlılıktan kurtulmalıydı. Buluşmayı kendisi hazırlamamış mıydı? Yüreğinin küllerini eşeledi, yakalamaya çalıştıkça köz sönüyordu. Son yaz günlerinin bezgin durgunluğu gibiydi duygularının iklimi. Kıvılcım yaratacak zayıf bir esinti bile yoktu. Belki çok eskiden kadın olmanın başka yolunu bilmezken boyun eğmekten gizli gizli hoşlanmıştı. Artık kendisi olmayan bir genç kızken az önce yüreğini karartan acı ve öfke silinmişti. Şimdi her şey apak bir sayfa gibiydi, aydınlık ve boş. Yıllardır dolanıp durduğu hayat labirentlerinde adamı seven kendini yitirmişti. Hepsi buydu. Sağ ol dedi. Ne iyi olurdu ama imkansız. Başkasına sözüm var. Adamın yüzüne bakmaya cesaret edemeden çantasını toplamaya koyuldu. Orada göreceği düş kırıklığına yıllar sonra bile yüreği dayanamayacaktı. Adama acı çektirmekten hala nefret ediyordu. Mahcup olmuştu sanki. Aldatmıştı onu. Oyun oynamıştı. Cesaretini toplayıp göz ucuyla adamı süzdü. Yalnızca yorgun bir aldırmazlık gördü. Gerilim bitmiş, adam neredeyse rahatlamıştı. Sınava girmekten kurtulmuş bir öğrenci gibi. Kadın kendi kıyısında tek başına kalmıştı. Oysa 15 yıl önce de böyle yalnız mıydı? Anımsadıkları belleğinin oyunundan başka bir şey değil miydi? Adamla hep böyle uzak ve karşı kıyılardan bakışıp tek kişilik duyarlılıkların tek başlarına mı yaşamışlardı? Kadın gövdesini boşalmış gibi duyumsuyordu. Ağırlığı kalmamıştı sanki, sıvılaşmıştı. Geçmişinin yaşanmaya değen tek dönemi bir yanılsama mıydı? Aldatılan, oyuna gelen kendisi miydi? Geçmiş ağırbaşlığını yitirmiş, saçma sapan bir farsa dönüşmüştü. Neşesiz bir kahkaha yükseldi kadının içinden. Dudaklarına varmadan bastırdı onu. Kendini bir karikatürün parçası gibi duydu. İlişkileri kapanmamış, kapanmayacak bir paranteze benziyordu. Uyandırdığı merak hiç doyurulamayacaktı. Yarım kalmış ve kalacak bir şarkının hüzünlü çekiciliğini ikisinin arasında boş yere aramaktan vazgeçmeliydi. Anıların basıncı kalkmış, kadın geriye kalan boşlukta akmaya başlamıştı. Mutlak yalnızlığın burukluğu ve tanımadığı bir özgürlüğün tadıyla. Hayatın en yaşanılası bölümü ardından kalmadıysa neredeydi? Hala önünde miydi? Belki, belki de hayatın en yaşanılası deneyimi onu atlatıp geçmişti. Belki böyle bir şey yoktu. En büyük yanılsama buydu. Adama elini uzatıp hoşça kal dedi. Gizli kalmış bir buz kristalinin keskin ve soğuk ışıltısını içinde taşıyarak yürüyüp gitti. Can yoldaşı. Gelini getirmeye Tokat'a hacı emmi gitmişti. Seyide Ankara'da kalıp yeni evliliğine hazırlanmak düştü. Evden rahmetlinin izlerini silmek, çocuklara yeni bir annenin geleceğini bildirmek, kendisine damatlık takım elbise satın almak, ölen kadının görünürdeki izlerini silmek kolaydı. Televizyonun üstünde duran aile fotoğraflarını kaldırdın mı tamam. Ama ya görünmeyenler? Bu evin her yerinde, her tahtasında, her örtüsündeydi. Ev yapılırken taşlarını sırtında taşımıştı rahmetli. Harcına oluk gibi ter akıtmıştı. Artık var olmayan kollarının gücü süzülüp de ova ova sakız ettiği tahtaları sile sile parlattığı camların yapısına karışmıştı. Onun izlerinden kurtulmak için pamuğunu havalandırdığı tüm şilteleri, yatakları, yastıkları, diktiği çarşafları, kılıfları, gözünün nurunu, elinin emeğini döktüğü işlemeli dantelli örtüleri yok etmek gerekirdi. Seyit hüzünlü müydü, sevinçli miydi bilmiyordu. Yeni gelini yalnız bir kez hacı emmiyle birlikte gittikleri Tokat'ta görmüştü. Efendiden bir hatuna benzerdi. Karısının uzayıp giden hastalığı, hastane, ilaç giderleri, para sıkıntısı, her gün evle hastane arasındaki zorlu yolculuk, kalabalık, itiş kakış, soğuk, yağmur, sis, yorgunluk, evin, çocukların perişanlığı, duyguları dolduran uyuşturucu gibi aşırı bir dinginlik vermişti Seyide. Kanser demişlerdi karısına, cilt kanseri. Her yanında yaralar açılmış, çok çekmiş, avaz avaz bağırmıştı. Ölüm bir kurtuluş gibi yetişmişti imdada. Yaklaşan baharla birlikte Seyit, kendisinin ve üç çocuğunun yaşamına yeni bir düzen vermeyi düşündü. En büyük çocuğa, Çiçeğe, 18'indeydi. Büyük oğlu Hasan 14'ünü sürüyordu. En ufakları Kemal henüz 5 yaşındaydı. Eve bir kadın, çocuklara bir ana gerekliydi. Evlenmeye karar verdi. Genç sayılmazdı artık, 47 yaşındaydı. Evlenecekse bu işi bir an önce çözmeliydi. Durumu hacı emmisine açtı. Onun karısının Tokat'ta bir akrabası varmış. 40-45 yaşlarında. Çocuksuz, kimsesiz bir dul. Evlere temizliğe gidermiş. Artık yorulmuş, kendi evini bilmek dilermiş. Helal süt emmiş, namuslu, iyi huylu bir hatunmuş. İyi demişti Seyit, daha ne olsun. Bundan iyisi can sağlığı. Çocuklara iyi ana olsun yeter. Daha ne isterim? Gülizar'ın üvey analık etmeyeceğini hacı emmi kefilmiş. Yalnız bir isteği varmış Gülizar'ın. İlle de belediye nikahıyla evleneceğim dermiş. Seyit kabul etti. Böylece iş halloldu. Seyit usule uyup hacı emmiyle birlikte Tokat'a, Gülizar'a görücülüğe gitti. Yüzüne bile pek dikkat etmedi hatunun. Kısaya yakın boylu, tıknaz, akçapakça bir kadındı. Gülizar'ın yerleşme günü gelip çatmıştı işte. Gece bu evde kalacaktı. Belediye nikahı ertesi gündü. O günün sabahı hacı emminin karısı Dürdane yenge uğrayıp çocukları sıkıladı. Öğlenden sonra yeni anneleri geliyordu. Sakın daha bir saygısızlık etmesinlerdi. Ve Gülizar geldiğinde evde babalarıyla yalnız kalacağı sıra ayak altında dolaşmasınlardı. Gece düzenlenecek eğlentide zinhar surat asıp bir köşeye büzülmeyeceklerdi falan filan. Çiçek ve Hasan yengeyi uslu uslu dinlediler. Hiç ses etmediler. Dürdane yenge ayrıldıktan sonra Hasan ablasına döndü. Titrememesine çalıştığı bir sesle. Ben çıkıyorum dedi. Akşama dek gelmem, dolaşacağım. İçinde bir ateş yanıyordu sanki. Başını alıp dağlara kaçmak istiyordu. Koşar adım yokuş yukarı vurdu. Oradan yokuş aşağı. Gene yokuş yukarı. Evden çıkarken ceketini unutmuştu. Gömleğinin önü açıktı. Deli deli esen bahar rüzgarı yüzünü ve göğsünü kamçılıyordu. Hasan farkında değildi. Kentin bir ucundaki mahallesinden kent merkezine fırtına gibi vardı. Kendinden 3 yaş büyük amcaoğlu Rahmi'nin çalıştığı imalathaneye daldı. Rahmi'nin yanına koştu. Üvey anamız bugün geliyor dedi. Başkaca diyemedi. Rahmi kollarını açmış, onu kucaklamıştı. Başını amcaoğlunun omzuna gömdü. Ağladı, ağladı, ağladı. Çiçek kardeşi gittikten sonra yatağının kıyısına ilişip kalmıştı. İçinde anlatılmaz bir acı düğümleniyordu. Babası içeri tarafta süsleniyordu. Damatlıklarını giymiş, az önce tıraş olmuş, şimdi de kolonya sürünüyordu. Çiçek mide bulantısına benzer bir tiksinti duydu. Uyuşup kaldığı şiltenin üstünden ani bir öfkeyle fırladı, babasının yanına vardı. Evlenmen şart mıydı diye sordu çakmak çakmak gözlerle. Anamın kemikleri soğumadı daha. Nefesinde öfke tütüyordu. Seyit afallamıştı. Kolonyasından kızına döndü. Gözlerindeki hırsı görüp şaştı. O yalnızca gerekeni yapıyordu. Ne eksik ne fazla. Yumuşak bir sesle kızım dedi. Bugün yarın sana bir kısmet çıkar, evlenir gidersin. Bu eve bir kadın, Kemal'e bir ana lazım. Bize kim bakar? Çiçek ses etmedi. Bir süre daha dayanamadı. Gene patlayıverdi. Yani bunun için mi evleniyorsun? Ne için? Bakılmak için. Yani anam gibi olmayacak mı? Onun yerini tutmayacak mı? Onu sevmeyecek misin? Öfkesi tükenmişti. Sesi kırık döküktü. Dudağı ağlamak üzere olan küçük bir kız çocuğununki gibi bükülmüş, yüzü genç kızlık alımını yitirmiş, hepten küçük ve çaresiz bir çocuğunkine dönmüştü. Seyit kızını kucaklamak için güçlü bir istek duydu. Elinin tersiyle itti bu isteği. Onun yerine babalığını vurgulayan sesiyle, yerini tutmayacak ya da tutacak, gelen kadın anamız olacak ve siz onu sayacaksınız dedi. Çiçek dönüp yatağına oturdu gene. İçindeki acı düğümü çözülmemişti. Seyit bir süre kızının ardından baka kaldı. Onu sevmeyecek misin? Sevmek. Bu kız çok fazla fotoroman mıdır nedir ondan okuyor diye geçirdi içinden. Anamın yerini tutmayacak mı? Tutmazdı ya. İnsan bir kez daha 20 yaşına dönebilir miydi? Bir kez daha köyden Ankara'ya göçer miydi? Bir kez daha parklarda, caddelerde ırgatlık için bekleşip yarı aç, yarı tok gezebilir miydi? Umuttan başka tutunacak dal yokken gaz lambasının karanlık ışığında genç bir boğa gibi sevişebilir miydi? Bir erkek bir daha ilk kez baba olabilir miydi? Taştan, topraktan, yoktan var ettiği evine şöyle bir kurulup o evi birlikte yarattığı kadının pişirdiği kahveyi höpürt edebilir miydi? Seyit geriye dönüp bir kez daha orta yaşlı, yorgun Seyit'ten delikanlı Seyit'e değişebilir miydi? Tutmazdı ya, elbette tutmazdı. Öğleden sonra Dürdane yenge Gülizar'ı getirdi. Gülizar başında örtüsü, elinde bavulu, yüzünde çekingen bir gülümseme kapıda dikiliyordu. Seyit ellerini ovuşturuyor bir yandan, "Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz." diye mırıldanıyordu. "Çiçek, koş gel, ananın elini öp," diye buyurdu Dürdane yenge. Çiçek denileni yaptı. Yeni kadının elini öptü. Kadının sıcak bakışlı dost gözlerini görmezden gelemedi. Hiç istememesine karşın dudaklarının kıyısında beliren gülümsemeyi engelleyemedi. Kadının yüzüne ise geniş bir gülümseme yayılmıştı. Uzanıp sıcak ve ıslak ağzıyla çiçeğin buz gibi yanaklarına iki kocaman öpücük kondurdu. Dürdane yenge, "Çiçek kızım, sen komşuya bir geç bakayım. Hadi," dedi. "Bak bakalım akşam için ne hazırlık yapıyorlar. Biraz yardım et. Hadi yavrum, koş." Çiçek çekildikten sonra Dürdane yenge Gülizar'a bavulunu koyacağı yeri gösterdi. Bir iki öksürdü, başörtüsünü çekiştirdi, boğazını temizledi. "Eh, bana müsaade," dedi. "Şimdi bizim herif beni merak eder." Sıkıntıyla etrafına bakıldı, bir kez daha boğazını temizleyip "Kalın sağlıcakla, akşama görüşürüz," dedi ve gitti. Seyit ne diyeceğini bilemiyor, Gülizar'a bakamıyordu. Gülizar yumuşak devinimlerle yerleşmeye başlamıştı. Sanki 40 yıldır alıştığı bir evdi bu. Gözleri evin tümünü, ayrıntıları irdeliyordu. İşli dantel perdeleri, sedir örtülerini, yastıkları. "Pek güzel bir evin var Seyit Efendi," dedi. "Allah sana çocuklarına bağışlasın." "Allah hepimize bağışlasın," dedi Seyit. Sonunda söyleyecek bir şeyler bulduğuna sevinmişti. Söylediğini de beğenmişti üstelik. Gülizar gülümsedi. Hafif bir burukluk vardı gülümseyişinde. Perdelere baktı. "Rahmetli marifetli kadınmış," dedi. Seyit ses çıkarmadı. Gülizar hafif bir iç geçirdi. "Ben de yeni gelinliğimde işlemiştim böyle şeyler," dedi, bir an duraksadı. "Seyit Efendi," dedi, "niye rahmetlinin resimlerini indirdin?" "Çocuklar hatır gönül kor sonra. İçlenirler. Kız benden, oğlan evden soğur." "Bırak dursun resimler. Kime ne zararı var?" "Sen bilirsin," diye mırıldandı Seyit. "Sen hatır gönül koyma da." "Yok canım, niye incineyim ki? Ölüleri saymak gerek. Bak Seyit Efendi, bir diyeceğim var daha. Ben yerimi yurdumu bir iyice bileyim diye istedim belediye nikahını. Yoksa evde mevde gözüm yoktur. Evi çocukların üstüne yap. Analarının emeği onların hakkıdır. Mal mülk için tatsızlık istemem. Tokat'ta kocamdan kalma iki göz bir evim var. Kiracı koydum da geldim. Kocamdan dul aylığı alırdım. Gerçi şimdi nikahlanınca o kesilecek. Ama onca yıl gündeliğe gittim. Bir başımaydım. Birkaç kuruş biriktirdim. Diyeceğim o ki ben sana yalnızlıktan bezdiğim için geldim. Para pul için değil. İstemem çocukların içine bir kuşku düşsün. Ağzımızın tadı kaçsın." Seyit duyulur duyulmaz bir sesle "Peki," dedi. "Analarının yerini almayı dilemem," dedi Gülizar. Gözlerini gene perdelerde, örtülerde, şiltelerde ve Seyit'te. "Belki en küçüğün Kemal beni ana bilir. Ama ötekiler onlar abla desinler. Nasıl isterlerse. Ben deyip ne diyeceğini bilemezdi Gülizar. Ben benim işte," diyiverdi. Seyit boğazında bir tıkanma hissediyordu. Susmalıydı. Konuşsa sanki gözlerinden yaş boşanacaktı. Gülizar küçücük duruyordu orada. Öylesine küçük ve çaresiz, öylesine sağlam ve dayanıklı. "Yalnızlıktan bezdim," diye sürdürdü Gülizar, özür dileyen bir sesle. Ben de bezdim yalnızlıktan," dedi Seyit. O ana kadar çoluğun çocuğun, onca koşuşturmanın, onca gürültü patırtının ve onca sesin arasında ne kadar yalnız olduğunu hiç fark etmemişti. Hiç tek başına kalamazken, yanında yöresinde sürekli birileri varken, yalnız, hep yalnız, korkunç biçimde yalnız olduğunu bilememişti. Birden Gülizar'a döndü, neşeli bir sesle, "Sana bir çay pişireyim," dedi, "yorgunsundur." "Ben pişiririm," diye doğruldu Gülizar. "Yo," dedi Seyit telaşla, "sen otur, yoldan geldin, dinlen hele, bir soluklan, Ben sana şimdi güzel bir çay demlerim. Kalkarken aceleyle Gülizar'ın koluna değdi kolu. Hemen mutfağa koştu. Döndüğünde Gülizar hala kıpırdamamıştı. Seyit'e minnetle gülümsedi. Seyit birden canlanmış, neşelenmiş, dirilmişti. Ne çay yaparmışım ha dedi keyifle. Hele bak tavşan kanı. Gülizar şen bir kahkaha attı. Gülerken göğüsleri titredi. Eline sağlık dedi, pek güzel olmuş. Seyit elini Gülizar'ın boynuna koydu. Ilık ve apaktı. Gülizar öylece duruyordu. Seyit eğilip ağzını öptü. Gülizar direnmedi. Bluzunun düğmelerini çözdü. Eteğini sıyırıp sedirin üzerine uzandı. Seyit yavaşça üstüne abandı. Yumuşak ve sıcak sarmaladı Gülizar'ı. Gülizar gözlerini yummuştu. Seyit'i duyumsadı. Bir erkekti bu. Uzun süre bir daha herhangi bir erkeğe dokunabileceğini sanmamıştı. Ve işte oradaydı, üstünde. Tatlı tatlı ezen bir ağırlık. Gülizar ölen kocasını düşündü. Sarılıp yatmalarını. Sever miydi onu? Herhalde. Onun erkeğiydi, kocasıydı, eriydi. Bazen kıssa da, bazen vursa da onundu. O Gülizar'a, Gülizar ona karşı tüm olmuşlardı. Gülizar öfkelenir, kırılır, ondan nefret eder ve onu severdi. Birbirlerinin hayatlarına dokunmuşlardı. Oysa üstündeki yalnızca bir erkekti. Yıllardır bilmeden özlediği sıcak bir dokunuş. Gülizar kocası öldükten sonra ona gelip giden pos bıyıklı mahalle bekçisini anımsadı. O zamanlar taze bir duldu. Kanı kaynar, yüzüne gerdanına al basar, içine bir sıkıntıdır düşer, çarpıntısı tutar, başı çatlarcasına ağrırdı. Sonra o bekçi gelir gider olmuştu. Sevmiş miydi onu? Göğüsleri, karnı, kolları sevmişti o adamı. Az kaldı basılacaklardı. Bekçi korkmuş bir daha gelmemişti. Gülizar korkmuş bir daha bu işlere kalkışmamıştı. Seyit'in sert yanağı yanağını acıtıyordu. Yıllardır yüzüne erkek derisi değmemişti, hoşuna gitti. Yalnızca bir erkekti bu. Kocası, dostu filan değil. Yaşlanmaya yüz tutmuş yalnız bir erkek. Gençliğin çaresiz kırıcı öfkelerini geride bırakmış, yumuşak, yorgun, sakin bir adam, bir baba. Gülizar onu içinde duydu. Önce tok ve sert, sonra yumuşak ve ıslak. O bir erkekti, Gülizar'sa bir kadın. Hepsi buydu işte. Rahmetlinin elleriyle ördüğü perdenin arkasındaki aralık pencereden içeriye bir bahar kokusu doluyordu.